Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Barış Cankı. Yine bir otomobil incelemesiyle karşınızdayım. Bu seferki konuğum Mercedes A200 AMG tasarım paketli. Gerçekten çok şık duran bir otomobil. Tabii ki Mercedes'in giriş seviyesi ilk basamağı ama bakalım bize neler sunuyor, tasarım olarak nasıl görünüyor, özellikleri neler? Hepsini burada yakından inceleyeceğiz. Hemen dilerseniz dış tasarımla başlayalım. Aslında dış tasarımda anlatılacak çok bir şey yok. Çünkü makyajlı bir versiyondan söz ediyoruz. Makyaj öncesine göre çok büyük değişiklikler yok. Özellikle ön tarafa yoğunlaşılmış. Burada farklar neler? Şöyle baktığımız zaman geniş panjurda Mercedes'in yıldız logosunun böyle panjur boyunca yayıldığını görüyoruz. Bu tasarım aslında Mercedes'in EQ serisi %100 elektrikli otomobilleriyle gelmeye başladı. Sonradan işte bu A serisinde gördüğümüz gibi diğer içten yanmalı motorlu araçlara da geçiş yaptı. Bence güzel görünüyor, şık görünüyor. Hemen onun dışında şöyle genel yapıya baktığım zaman Mercedes bu yapıyı nasıl adlandırılıyor? Köpek balığı kafasına benzeyen böyle bir tasarım söz konusu. Bunun da neden dolayı? Uç kısmı şöyle aşağı doğru gidildikçe biraz daha geriye doğru gittiği için burayı köpek balığı şeklinde adlandırılıyor. Evet, benziyor aslında ama bu tasarım konusunda siz yorumlayabilirsiniz bunu. Benim sevdiğim böyle otomobili dinamik gösteren bir tasarım açıkçası. Dinamik gösteren, sert gösteren bir diğer detay da benim bu çok sevdiğim kaputun üzerinde güç çizgileri olarak adlandıracağım ben. Şöyle iki tane bombe var kaputta. Gerçekten çok şık duruyor. AMG paket bir otomobile güzel bir görünüm sunuyor. Hemen şöyle farlara geçiş yapacağım. Farlar tabii ki burada grafikleri eskisine göre değiştirilmiş. Bunlara da dokunulmuş. Bizim bu kullandığımız otomobilde yüksek performanslı LED, high performance LED olarak adlandırılan farlar var. Multibeam LED farlar tabii ki daha gelişmiş seçenekler de var ama farklı paketlerde opsiyon olarak sunulduğunu söyleyebilirim. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen alt taraf zaten en sportif otomobili gerçekten gösteren bir yapı olduğunu söylemek mümkün. Neden? Baktığımız zaman normal paketlere kıyasla burada daha büyük hava girişleri ve şurada ön kanat olarak adlandırabileceğim bir difüzör yer alıyor. Yine bunlar siyah detaylar. Burada büyük hava girişleri, bu difüzör ve yan aynalar siyah olarak kombinlenmiş. Gerçekten otomobilin gri rengine güzel bir kontrast oluşturulmuş. Burada hemen kenarlarda böyle bir hava girişleri var. Tabii ki otomobilin aerodinamik yapısına katkı sağlıyor. Burada radarlarımız mevcut. Hem ön camı üzerinde hem de burada radarlar, sensörler var ki otomobilin sürüş asistanlarına yol gösteriyor. İşte hani hız sabitleyicidir, işte ön çarpışma asistanıdır gibi gibi pek çok özelliğe yol gösteren detaylar bunlar. Hemen dilerseniz yan tarafla devam edelim. Evet, dediğim gibi yan tarafta aslında makyaj sonrası öyle büyük bir değişim yok. Baktığım zaman az önce de belirttiğim şöyle siyah, parlak siyah yan aynalı kapaklarını burada çok daha net şekilde görebiliyoruz. Baktığımda bu aynalarda ben herhangi bir şekilde kamera görmüyorum. Büyük ihtimalle 360 derecelik kamera sistemi zaten son en pahalı pakette opsiyon olarak sunuluyor. Benim aracımda da o paket bulunmuyor. Burada açıkçası zaten sportif tasarımı görüyorsunuz. Bu arada hemen yan tarafa geçmişken burada bakıyorken aracın uzunluğundan da bahsedeyim size. 4.4 metre civarında bir toplam uzunluğu var. Aks mesafesi de 2.7 metrenin biraz üzerinde. Baktığımız zaman özellikle aks mesafesi tarafında bir kendi segmentine göre yüksek bir uzunluğa sahip olduğunu görüyoruz. Ama şurada bir eleştirim olacak. Birazdan arka tarafa da geçtiğimizde sanki bu uzunluğu Mercedes iç mekana çok fazla yansıtamamış. Belki de yansıtmak istememiş. Tam olarak bunu bilemiyorum tabii ki. Daha sportif bir otomobil olduğu için burada sportifliği ön plana çıkarıp biraz daha sürüş konforunu ve iç mekandaki alanı oradan kısmak istemiş olabilirler. Benim yan tarafta çok beğenemediğim bir detay var açıkçası. O da şu gördüğünüz 18 inçlik jantlar. Tabii ki beğeniler değişir kişiden kişiye ama ben sanki böyle sportif bir otomobilden ziyade daha çok işte GLA, GLB ve üstteki SUV'lere daha yakışacak bir jant tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Böyle sportif bir otomobile çok fazla yakışmamış. Sizin fikriniz nedir burada merak ediyorum ben de. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Jantların dışında hemen önde ve arkada şöyle yan taraflarda sensörleri görüyoruz. Bunlar da otomobil özellikle park yardımcısına yol gösteren detaylar. İşte bunda çeşitli özellikler var. Baktığınız zaman siz giderken park yerini, otomatik park yeri bulma, orayı tespit etme tarzında ya da park ederken geri geri yan tarafları görme, size yardımcı olma konusunda birçok özellik var. Onlara yol gösteren sensörler bulunuyor. Yan tarafta dediğim gibi çok anlatılacak bir şey yok. Hemen arka tarafa geçiş yapalım. Bu arada hemen arka tarafa geçmeden önce sizden küçük bir ricam olacak. Bu kadar emeğe karşılık videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize destek olmayı unutmayın. hemen arka tarafı anlatmaya geçiyorum şimdi. Dediğim gibi makyaj sonrası değişiklikler ön tarafa yoğunlaştığı için gördüğünüz gibi yanda veya arkada çok büyük değişiklikler yok. Neler var burada? Stoplarımız aslında yeni grafiklere, yeni LED grafiklere sahip. Alt tarafta yeni bir difüzörümüz var. Böyle parlak krom görünümlü egzoz çıkışlarımız var. Tabii ki bunlar gerçek değil aslında ama yine otomobilin sportif yapısına bir AMG paket olduğunu gösteren güzel detaylar. Yine burada şu şekilde sanki bir hava kanalı görünümlü detaylar var ama baktığım zaman bunların da aslında kapalı olduğunu görüyorum. Bunlar da süsleme için yapılmış, herhangi bir fonksiyonu yok. Şöyle arka taraftan sonra bagaja geçiş yapacağım. Hemen bagaj kapağını manuel olarak açıyoruz. Elektrikli bagaj kapağımız yok. Beni aslında bu sınıf için ortalama olarak adlandırabileceğim bir bagaj karşılıyor. Her tarafı, her köşesi halı kaplı. Bu güzel bir detay. Ama şuralar böyle plastik. Çok fazla böyle hani eşikten bir şey yüklerken çizilme olur mu diye düşüneceğim. Ama baktığım zaman araç zaten çok alçak. O yüzden yükleme eşiği de oldukça düşük. Bir şey kaldırıp yüklerken çok problem olmayacaktır. Buraya sürtme yaşanmayacaktır diye düşünüyorum. 355 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Dediğim gibi bu segment için ortalama. Ama baktığımız zaman bundan daha yüksek bagaj hacmi sunan, hatta B segmentinde bile bu değerlerde ya da biraz daha yüksek değerlerde bagaj hacmi sunan rakipler var. O yüzden burada biraz yetersiz bulduğumu söyleyebilirim A200'ü. Dediğim gibi buralar halı kaplı, gayet iyi. Kanca yerlerimiz bol bol kullanılmış. Dört tarafta kanca yerimiz mevcut. Hemen şöyle baktığımda şuralarda aydınlatmalarımız var. Yeterli gibi görünüyor ama diğer tarafta yok. Bu aydınlatma bana çok yeterli olmayabilir gibi geldi. Onun dışında şöyle bir herhangi bir 12 voltluk güç çıkışına yer verilmiş mi diye bakıyorum. Onu göremedim açıkçası. Yok sanırım. Şöyle burayı da kaldırdığımda neyi görüyorum? Otomobilde herhangi bir şekilde stepneye veya işte ondan daha küçük 80 km/h hıza kadar kullanılan küçük stepneye yer verilmediğini görüyorum. Tamir kiti var. Onun dışında otomobildeki batarya sanırım burada ki 48 voltluk hafif hibrit sisteme sahip. Onu zaten teknik detaylarda anlatıyor olacağım. Bagajda dediğim gibi bu şekilde manuel bagajımızı bu şekilde kapatıp iç mekanı anlatmaya geçelim. Evet, A200'ün arka koltuklarına oturdum. Gayet konforlu. Böyle sırt açısı da şu anda gördüğünüz gibi gayet yeterli. Ne çok dik ne çok eğimli. Baktığım zaman şöyle bacak mesafesi ön koltuğa kadar ki ön koltuk benim pozisyonumda şu anda 1.80 boyum var. Şöyle baktığımda bir 5 parmaklık bir mesafe görüyorum. Tabii ki bunun da en büyük nedenlerinden biri Mercedes'in ön koltukları çok sportif bir şekilde arkalarını böyle kavisli bir şekilde tasarlamış olması. Bu sayede birçok alan kalıyor bana. Hemen şöyle arka koltukların arkasında çok da böyle sağlam bir görünüm vermeyen bana filelerimiz var herhangi bir eşya koymak için. Koltuklarımız alkan tara ve deri karışımı güzel bir şekilde sunuluyor bize burada. Tabii ki AMG paketten bahsettiğimiz için sportif bir araç olduğu için burada kırmızı dikişler de hemen yerini almış. Öndekiler gibi arkada da böyle entegre başlıklara yer vermişler. Tabii ki ortadaki böyle bu şekilde kaldırılıp indirilebiliyor. O biraz daha farklı. Burada hemen kol dayamamız mevcut. Şu şekilde açabiliyoruz. Oldukça yumuşak. Bu da deri koltuklar gibi. Hemen bardaklık yok mu demeyin. Şöyle baktığımız zaman bardaklıklarımız da otomatik bir şekilde açılıyor. Buradan arkaya herhangi bir erişim yok. Burada göremiyorum. Direkt plastik olarak tasarlamışlar. Bunu böyle kapatıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu arka kol dayama da giriş paketinde var mıydı yok muydu onu çok hatırlayamadım şu anda. Belki orta pakette geliyor olabilir. Birçok opsiyon var bu otomobilde. Ondan da bahsediyor olacağım size. Hemen şuralara baktığımda burada ISOFIX bağlantılarını görüyorum ki burada açıkçası bunlar çok açıkta kalmış. Ben baktığımda acaba bunlarda bir kapak var mıydı daha önceden bilmiyorum. Şu anda test otomobili olduğu için eğer bu şekilde geliyorsa gerçekten bunlar böyle çok kötü bir görünüm oluşturuyor. Belki kapağı vardır da kaybolmuş olabilir bilemeyeceğim. Benden önce birçok kişi test etmiş bu otomobili. Şöyle kapı içlerine bakacağım. Yine üst taraflarda hafif yumuşak böyle deri tarzında bir malzememiz var. Yine buralar alkantara, kırmızı dikişler burada da karşımıza çıkıyor. Böyle mat görünümlü, mat krom görünümlü detaylar var burada. Alt taraflar zaten şöyle gördüğünüz gibi sesten de duyabileceğiniz şekilde plastik. Bunun dışında çok büyük detay yok burada. Hemen baş mesafesine bakayım. Şöyle 4 parmaklık bir mesafe var. Ne çok iyi ne çok kötü. Böyle yan taraflar aslında otomobilin genişliği yan aynalarla beraber 2 metreyi buluyor. O yüzden hani genişlik açısından da çok büyük problem değil. Şöyle yan taraflar kafanızı çok götürmediğiniz sürece herhangi bir şekilde sıkıntı yaratmıyor size. işte okuma ışıklarımız var iki tarafta da. Şöyle otomatik açılan herhangi bir şekilde ne bileyim takım elbise gibi eşyalarınızı asmak için böyle küçük kancalarımız var. Açılabilir sunroofumuz var. Gördüğünüz gibi arka tarafa kadar tabii ki uzanmıyor. Hemen şöyle arka taraf. Aslında biraz daha böyle sanki açık, en azından tavan biraz daha açık döşemeye sahip olsaydı daha güzel bir alan oluşturulabilirmiş diye düşünüyorum. Ama ön tarafa oturduğunuzda gerçekten tavan sayesinde çok güzel bir ferah bir alan sunuluyor size. Hemen gelin bakalım oraya. Evet, şimdi A200'deki makyaj ön tasarıma yoğunlaştı dedik. Dış tasarımda iç tarafta da yoğunlaştığı alan tabii ki doğal olarak bu konsol tasarımı oluyor. Konsola baktığımızda ilk dikkatimizi çeken detay Mercedes'in üst segmentlerde de yeni otomobillerinde kullandığı böyle 3 kollu direksiyon oluyor. Baktığımız zaman koltuklardaki gibi deri kaplı bir direksiyon olduğunu görüyoruz. Yine kırmızı dikişler burada sportif ögeler olarak karşımıza çıkıyor. Altı biraz daha düz, sportifleştirilmiş hem de kullanımı açısından daha rahat. Ben açıkçası bu direksiyon tasarımını seviyorum. Diğer modellerinden de seviyorum. Aslına baktığımızda ama şuradaki kontroller biraz daha sanki bunun yerine daha böyle ayrı ayrı fiziksel kontrol olarak mı verilseydi diye düşünmedim. Değil açıkçası. Bir de parlak siyah detaylar her yerde var. Buradaki kontrollerde de var. Biliyorsunuz daha önceki incelemelerde sık sık söylüyorum. Ben bunu çok sevmiyorum çünkü özellikle titiz insanlar için çok sorun yaratabiliyor. Parmak izi bırakıyor burada. Ben de baktığımda her tarafta parmak izi görüyorum açıkçası. Bu benim çok sevmediğim detaylardan. Onun dışında çok güzel çapı olsun, dönüş açıları olsun ki bunlardan bahsediyor olacağım zaten. Hani burada herhangi bir sıkıntı yok. Mercedes'ten bahsediyoruz zaten. Bir diğer detay da yine diğer yeni modellerde gördüğümüz gibi bitişik ekran tasarımına yer veriliyor olması. 10.25'er inçlik iki tane ekran. Biri dijital gösterge ekranı, bir tanesi multimedya ekranımız. Multimedya ekranımız dokunmatik tabii ki. Dijital gösterge panelini direksiyonun sol tarafındaki kontrollerden, multimedya ekranında sağ taraftaki kontrollerden istediğimiz zaman kontrol edebiliyoruz. Buradaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi bu panelin siperliği bulunmaması. Ama ben tabii ki 2-3 günlük kullanımda yoğun güneş altında da test ettim. Hiçbir şekilde güneş arkadan veya önden güneş gelmesi halinde hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Parlaklık konusunda bir sıkıntısı yok. Yansıma konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Her halükarda bu ekranı tam manasıyla görebiliyorsunuz. Bu yüzden herhangi bir güvenlik açısından da tehlike yaratmıyor diyebilirim. Dijital gösterge paneli zaten arkadaşım detaylarda gösteriyor olacak size. Farklı modları var. Ben her zaman sport modunda kullandım. Çünkü böyle kırmızı grafikler, burada motor verilerini görebiliyorsun, G kuvvetini görebiliyorsun gibi gibi birçok detay var. Ama istediğin zaman direksiyon üzerinden böyle home tuşuna basarak ve sağa sola kaydırarak sportif, yalın, klasik, isterseniz tamamı navigasyon olacak şekilde ya da yardımcıların aktif veya pasif olduğunu gösterecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ben hemen tekrar bunu sportif görünüme alacağım. Onayladım. Gerçekten çok iyi çözünürlükleri ve grafikleri çok güzel ayarlanmış ekranlar bunlar. Bu arada dijital gösterge panelinde bu otomobilde motor detaylarından birazdan bahsedeceğim. 48 voltluk hafif hibrit desteği var. Zaten gösterge panelinin sağ altında bunu çok net görebiliyorsunuz. İki tane bar var yan yana, biri güç, biri şarj. Bu 48 voltluk sistem motora, benzinli motora destek olması gerektiğinde burada zaten güç barının dolduğunu, ona destek olduğunu görebiliyorsunuz. Siz atıyorum bir salınma esnasında işte gaz pedalından ayağınızı çektiniz ve otomobil rejeneratif frenlemeye geçti. Burada da şarj barının dolmaya başladığını görüyorsunuz. Bu da aslında sizin bataryanızın şarj edildiğini net bir şekilde gösteriyor. Onun hemen sağında da 7 ileri DCT şanzımanın hangi viteste olduğunu gösteriyor. Bu arada Mercedes'te çok sevdiğim bir özellik var ki vites seçicinin bu kola taşınmış olması. Bu Mercedes'in zaten yaptığı bir şey. Şuna geleceğim. Birçok marka bunu yapmaya başladı aslında. İşte Renault'sundan tutun da farklı birçok markada bunu görmeye başladık. Mercedes'in burada yaptığı başarılı bir olay var. Burada farklı kol kalabalığına yer vermemiş ve sadece bu kolu buraya taşımış ve diğerlerini işte bu silecekleri, kontrollerini buradaki kola toplamış olması bence pratik kullanım açısından Mercedes'in burada yaptığı çok doğru bir şey. Onun dışında burada hemen vites kulakçıklarımız var. 7 ileri DCT şanzımanı manuel olarak da bu kulakçıklar vasıtasıyla kullanabiliyorsunuz. Multimedya ekranına dönecek olursak dediğim gibi grafikleri gayet iyi ayarlanmış, çözünürlüğü yüksek ve çalıştığında böyle baktığında menüler arası geçişlerde oldukça seri olduğunu görebiliyorsunuz. Ben kullanım boyunca herhangi bir takılma yaşamadım. Burada home tuşu var, ana sayfa. Buradan araçla ilgili birçok ayarı, fonksiyonu kontrol edebiliyorsunuz. Burada kısa yollar ayarlanmış. ESP'yi açma, kapama, yıkama tesisi modu. Bu arada yıkama tesisi modunun aldığınızda değişik fonksiyonları var. Siz buna tek tuşla bastığınızda otomobilin hızını kısıtlıyor. Yıkama esnasında yanlışlıkla gaza dokunup hızlı hareket etmeyin diye yan aynaları otomatik olarak kapatıyor. Sunroof açıksa sunroof'u kapatıyor ve ön camdaki yağmur sensörünü kapatıyor. Yani tek tuşla birçok fonksiyonu yerine getirebiliyor diyebilirim. Bunun dışında işte aktif şerit takip yardımcısını açma kapama gibi pek çok fonksiyonu var. Bu kısa yollar dışında tüm ayarlara tıkladığınızda burada araçla ilgili, aydınlatmayla ilgili ki burada görüyorsunuz zaten çok güzel bir ambiyans renkli, 64 renkli ambiyans aydınlatması var. Çok şık duruyor, özellikle gece çok güzel duruyor. Onun dışında böyle sistem bilgisi, pek çok ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi şuna hemen tekrar değineceğim. Gerçekten çok hızlı, çok hisli çalışıyor, sezgisel çalışıyor. Bakın burada direkt tıkladığımda bana yanıt veriyor. Sesli asistanı zaten MBUX sisteminden bahsediyoruz. Birçok tepkisi gibi sesli asistanı da gayet iyi çalışıyor. Bu tarafta hiçbir sıkıntı yok. Bununla ilgili tek ufak bir eleştirim olabilir. O da en azından multimedya ekranı böyle dümdüz uzanmak yerine biraz daha sürücüye dönük olsaydı daha hoş bir kullanım olabilirdi. Daha pratik bir kullanım olabilirdi. Böyle de çok problem değil ama ben biraz daha yani en azından şuradaki havalandırma menfezlerinin açısını görüyorsunuz. Onların açısıyla paralel olacak şekilde bir bana dönük olsaydı daha şık olurdu diyebilirim. Makyajla gelen diğer detaylar şunlar. Fırçalanmış alüminyum detayları var burada. Hem buradaki konsolun orta katmanında hem de kapı içlerinde şurada görüyoruz. Gerçekten hem premium hem de çok böyle güzel bir görüntü sunuyor. Zaten buradaki havalandırma menfezlerinin tasarımına alışığız Mercedes'ten. Böyle uçak motorlarını anımsatan, onlara gönderme yapan bir tasarım söz konusu. Böyle zaten yönünü manuel olarak ayarlıyorsunuz. Bu da çok şık açıkçası. Manuel bazı noktalarda gerçekten dijitale göre çok daha iyi. Benim her otomobilde söylediğim bir detay var. O da şu. Bütün fonksiyonlar multimedya üzerinde toplansa bile en azından her zaman kullandığımız klima kontrolleri burada fiziksel tuş şeklinde olmalı güvenlik açısından, sürüşteki yol güvenliği açısından ki Mercedes bunu çok güzel yapmış. Yani burada ses ayarı burada görüyorsunuz. Klima ile ilgili birçok tuşu burada görebiliyorsunuz. Yine burada ikaz ışıkları var. Pek çok ayarı klima ile ilgili buradan yapabiliyorsunuz. Ekrana bakmanız sürüş esnasında işte buradan menülerden kontrol etmenize gerek yok. Bu çok güzel bir detay. Orta konsolun tasarımı çok güzel ayarlanmış. Böyle parlak siyah olması dışında ben sevmiyorum. Dilediğiniz zaman buradaki karışıklığı görmemek adına buradaki sürgüyü çekip tamamen tertemiz bir görüntü, sade bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Burayı açtığımız zaman ne çıkıyor karşımıza? 2 adet yeterli büyüklükte bardaklık. Burada kablosuz cep telefonu şarj ünitemiz. Yine burada aslında böyle telefonunuzu veya başka işte cüzdan gibi eşyalarınızı koyabileceğiniz alan var. Buradaki dinamik tuşu otomobilin sürüş modunu değiştirmenizi sağlıyor. Eco, normal ve spor ve individual olmak üzere yani kişisel ayarlarınızı yapabileceğiniz 4 farklı mod var. Burada orta konsolumuz var. Gayet yumuşak, kolunuzu rahat rahat dayayabileceğiniz şekilde buraya bastığınızda iki kanatlı şekilde açılıyor. Bu arada burada bir tane Type-C USB girişimiz var ama bu yeterli gelmezse buranın içerisinde de iki tane var. Yani toplamda 3 tane Type-C girişimiz var. Gayet yeterli. Bu alan çok büyük değil ama çeşitli eşyalarınızı koymak için bir depolama seçeneği olarak güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ön koltuklar çok sportif, entegre başlıklara sahip. Yine arkadaki gibi deri ve alkantara karışımı döşemeler var. Burada baldır desteğimiz var. Sürücü koltuğu ve yan yolcu koltuğu elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Bunun dışında sürücü koltuğunda ayrıca bel desteği mevcut. Gayet güzel. Yanal destekleri gördüğünüz gibi çok iyi ki sportif bir otomobilden bahsettiğimiz için gerçekten bunların iyi olması gerekiyor. Kapı içleri yine arkadaki gibi oldukça yumuşak. Burada alkantara döşemelerimiz mevcut. Burada tuşlarımız zaten elektrikli ayarlanabilir koltukların fonksiyonları da burada. Bu arada hafıza özelliğimiz de mevcut. Buradan da görüyoruz ki 3 kademeli koltuk ısıtma özelliğimiz de var. Hemen buradayken size motor hakkında da birkaç bilgi vereyim. Çünkü şunu göstereceğim. Bu araç 48 volt hafif hibrit sisteme sahip. Bunun en büyük artılarından bir tanesi tabii ki ufak da olsa, tam hibritler kadar değil, bunun altını çiziyorum. Ufak da olsa yakıt tüketimine katkı sağlamanın dışında şöyle bir yeni entegre marş motoru, kayış tahrikli marş motoru var. Bunun en büyük artılarından bir tanesi otomobili çok sessiz bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Bunu hemen göstereceğim size. Baktığım zaman ne böyle bir marş sesi var, ne bir titreşim var. Çok basit şekilde bazen aracın çalışıp çalışmadığını bile anlayamıyorsunuz. Gerçekten bu konuda başarılı. Geri kalan bilgileri de isterseniz sürüş kısmında sizlerle paylaşayım. Hemen gelin oraya da geçiş yapalım. Evet, şimdi Mercedes A200'ün sürüş kısmına başladık. Tabii ki buradaki detaylar bana göre tasarımından daha önemli. Neden daha önemli diyorum? Çünkü Mercedes A200 aldığınızda, özellikle AMG paket gibi sportif bir araba aldığınızda sürüş dinamiklerini merak ediyorsunuz özellikle. Şimdi öncelikle motordan başlayayım. Biraz bahsettim ama 1.3 litre benzinli motor var. Şimdi herkesin aklında şu vardır. Renault motorlu diye geçiyor ya bu A serisi. Evet doğru. Renault-Nissan ittifakı ve Mercedes tarafından ortak geliştirilen bir motor bu. Tabii ki Mercedes'in modelleri gibi pek çok işte Renault ve Nissan modelinde de kullanılıyor. Bunun dışında 163 beygir ve 270 Nm tork üretiyor ama 48 voltluk hafif hibrit sayesinde ani hızlanmalarda 10 kW yani takribi 14 beygir civarında bir boost etkisi de birkaç saniyelik boost etkisi de veriliyor. Tabii ki bunun etkisini nerede görüyorsunuz? Hızlanma sırasında özellikle alt devirlerde motor hiçbir şekilde sorun yaratmıyor. Yine alt devirlerde de olsa performansını gösteriyor size. Bunun etkisini burada çok net görüyorsunuz. Onun dışında 48 voltluk hafif hibrit sistemde şöyle bir yeni kayış tahrikli entegre marş jeneratörü var. Bu da neye yarıyor? Birincisi daha önce söylediğim gibi otomobilin daha sessiz, daha sarsıntısız çalışmasını sağlıyor. Özellikle dur kalk trafikte start stop sistemi de aktifse bunu çok net görebiliyorsunuz. Size çok büyük konfor sağlıyor. Onun dışında yolda giderken atıyorum 110-120 km hızla fark etmez. Siz biraz hafif yokuş aşağı gidip gaz pedalından ayağınızı çekerseniz bu sistem sayesinde benzinli motor kapatılabiliyor. Bu da tabii ki yakıt tüketimine ayrıca bir tasarruf olarak yansıyor. Bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Ama her zaman söylüyorum, daha önce söylediğim gibi fikrimin arkasındayım. 48 voltluk hafif hibrit sistemler tam hibritler kadar etkili değil. Yani bunu şehir içi kullanımda bile görebiliyorsunuz. Çok fazla elektrik motoruyla hareket edemiyorsunuz. Sadece işte park ederken, araç kalkarken bunun etkisini görüyorsunuz. Elektrik motorunu görüyorsunuz. Onun dışında zaten çok küçük bir motor, çok küçük bir batarya var. Çok etkili değiller. Bunu her zaman söylediğim gibi bu sefer de belirtmiş olayım. Motordan bahsettim. Hemen performanstan bahsedeyim size. Bir kere araç dediğim gibi alt devirlerde de oldukça istekli. Konfor modunda ben şunu yaşadım mesela. 70-80 ile giderken gayet normal bir şekilde giderken atıyorum araba sollayacaksınız. Şöyle bir gaz pedalına dokundunuz. Araç sanki konfor modundayken, eko modda demiyorum, ekoda biraz daha normal karşılarım. Konfor modundayken sanki size tepki vermekte böyle 1-1,5 saniye civarında geç kalıyor gibi. Bunu hissettim ama spor modunu aldığınızda tabii ki bundan eser görmüyorsunuz. Çünkü spor modu gerçekten sizi performans açısından hem de sürüş dinamikleri açısından tatmin edebilecek ayarlarla geliyor. Direksiyonunuz sertleşiyor, süspansiyonunuz sertleşiyor. Vites geçişleri hızlanıyor. Böyle araç daha yüksek devirlerde tutmaya odaklanıyor kendini. Bu nedenle daha yüksek performans elde ediyorsunuz. 163 beygirlik bir sistemden bahsediyoruz. Zaten hani performans konusunda bir sıkıntısı yok. 0-100 hızlanması da fabrika verilerine göre 8 saniye. Yani bu tarz otomobiller için 8 saniye şu anda bence gayet yeterli görünüyor. Sürüş dinamiği olarak bence A200 şehir içi kullanımda çok rahat bir otomobil. Neden? Gaz pedalından ayağınızı çektiğinizde normal saf içten yanmalılardan ziyade böyle bir rejeneratif frenleme etkisi var bataryayı şarj edebilmek için. O yüzden mesela önünüzdeki araba yavaşladı. Siz sadece gaz pedalından çekiyorsunuz ayağınızı. O kendi kendine yavaş yavaş frenini yapıyor. Ben şehir içi kullanımda 2-3 gündür çok az fren yaptığımı hatırlıyorum. Onun dışında gayet ferah, sessiz, güzel, temiz bir kullanım sunuyor. Şehirler arası yollarda da şunu söyleyebilirim. Çok böyle spor süspansiyon var. Sert süspansiyonu Mercedes'in diğer üst versiyonlarından tanıdığımız böyle konfor odaklı yerine sportif kullanıma odaklanan bir otomobil olmuş. O yüzden bana göre hani Türkiye yollarına çok uygun bir otomobil olduğunu söyleyemeyeceğim. Bizim asfaltlarımız böyle biraz delik deşik olduğu için ve zemin biraz farklı olduğu için açıkçası çok böyle otobanlardan hariç, güzel asfaltın olduğu otobanlar hariç ben 110-120'den sonra böyle biraz yol sesini de almaya başladım. Rüzgar yalıtımı açısından hiçbir sıkıntısı yok ama hafif bir yol sesi almaya başladım. Şimdi çok büyük bir yol sesi değil ama şimdi Mercedes kullandığınızda algınız da ona göre oluşuyor. Açıkçası bunu da belirtmiş olayım. Süspansiyon açısından dediğim gibi bence böyle Alman, dümdüz Alman otobanları için yapılmış. Zaten 225 km/saat son hızı var. Buradan da çok net anlıyorsunuz ama bana göre süspansiyonu özellikle uzun yollarda bu sertlik size biraz sıkıntı yaratabilir, rahatsız etmeye başlayabilir. Onun dışında sert süspansiyon diyorum ama konfordan tamamen vazgeçilmemiş.
Ben bazen bozuk zeminlere girdiğimde, kaçırdığınızda, daldığınızda böyle hani araç sizi gerçekten böyle çok sert bir şekilde hareket ederek cezalandırmıyor. Güzel, kısa hareketlerle onu sönümlemeye çalışıyor. Ve başarılı olduğunu da söyleyebilirim. Böyle kısa hareketler yaparak sönümlüyor. Sert süspansiyonun şurada etkisini görüyorsunuz. Mesela çok bombeli yollarda atıyorum, özellikle köprü girişlerinde olur bu. Çok hızlı girdiğinizde veya o an viraj almanız gerektiğinde gerçekten araç birden zıpladıktan sonra yere oturuyor. İkinci hareketi yapmıyor. Bu size çok büyük bir güven veriyor. Yani ben bir kez böyle bir şey yaşadım. Gerçekten çok şaşırdım. Bana o noktada çok büyük bir güven verdi. Performans konusunda, süspansiyon konusunda bu noktada artısı diyebilirim. Süspansiyondan sonra direksiyon tepkisini söyleyeyim. Direksiyon tepkisi konfor modunda da gayet iyi. Yolu hissedebiliyorsunuz. Hemen şöyle baktığım zaman gayet iyi bir direksiyon tepkisi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki dediğim gibi spor modunda bu daha çok ağırlaşıyor. Tepkisini daha net hissediyorsunuz ama konfor modunda da ben sıkıntısını yaşamadım. Direksiyon çapı gayet güzel. Dönüş çapı da bir tur, bir buçuk tur olmuyor. Şöyle bir çeyrek gibi bir tur yapıyorsunuz. O yüzden gayet iyi. Böyle hani ne çok uzun ne çok kısa güzel bir dönüş çapı da var. Onun dışında yakıt ekonomisinden bahsedeyim. Fabrika verilerine göre 5.8 litreye kadar düştüğü belirtiliyor. Ben şehir içinde şöyle 80-90 kilometre ortalamalı hızlarda 6,4 litreyi yakalayabildim. Onun altına çok düşemedim. Uzun yolda 6,8 litre, yoğun trafikte ise 7-7,1 litre civarında gezdim. Bunu da belirtmiş olayım. Yani çok kasmadım açıkçası yakıt ekonomisi olsun diye ama 5,8 litre civarına çok düşeceğini zannetmiyorum. Böyle en fazla 6,2-6 civarına düşebilir belki. Yakıt tüketimi konusunda da böyle açıkçası, yani yine 6,4'ler bile günümüzde gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunun tabii ki hafif hibrit sisteminde bunda etkisi var. Evet, sürüş kısmıyla ilgili bilgiler de bunlar açıkçası. Hani birçok şeye değindiğimi düşünüyorum. Değinmediğim yerler varsa mutlaka siz de yorumlarda belirtin. Ben kendi fikirlerimi yorumlarda cevaplandırmaya çalışayım. Bunun dışında özet geçmem gerekirse Mercedes A200 gerçekten dışarıdan baktığınızda ilgi çeken sportif görünüme sahip bir otomobil. Çok geniş aileler için uygun değil ama zaten böylesine sportif bir hatchback'ten de bunu bekleyemezsiniz açıkçası. Yine altını çiziyorum. Mercedes bu otomobilde konfordan ziyade sportif sürüşe odaklanmış. Bunu çok net yollarda anlayabiliyorsunuz. Sert süspansiyona sahip. Ben biraz daha konfor odaklı bir sürüş istediğim için bana çok hitap etmiyor açıkçası ama tabii ki bu otomobilin alıcı kesimi de belli. O hitap eden kesim belli olduğu için bu noktada bunu sevenler olacaktır. Tabii ki en merak edilen şeylerden bir tanesi de fiyat. En son baktığımda bu otomobilin fiyatı 1.990.000 TL civarındaydı. Yani tam olarak 2 milyon değil. 1.990.000 TL civarında. Tabii ki rakiplerine göre artıları var, eksileri var. Bunlara az çok değinmeye çalıştım. Benim Mercedes A200 ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Sizin otomobille ilgili fikirleriniz nelerdir? Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yorumlarınız aracıyla yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.